Ayrım 24, Bülbül'ün 40 şarkısı, İskender Pala, sayfa 333. 622. Ay doğdu üzerimize, hicretin anlamı ve önemi, Ebu Eyyub Halid bin Zeyd'in evi ve mescid inşaatına başlanılması, Enes bin Malik ile Ümmü Süleym. Değer nüh asumane her günahım ya Resulallah, erer çerha onun için her günahım ya Resulallah. Fatih'in. Her günahım 9 kat gökleri aşacak boyutta ey Allah'ın elçisi. İşte o yüzden her gün ettiğim ahlar da feleğe yükseliyor. Azade, Ümmü Süleym için. Dev sesleri eşliğinde neşeli şarkılar çalınmıştı kulaklarımıza. Şair Hasan bin Sabit kasideler okumuş, uzaktan uzağa Yesrib kızları evlerin damlarına çıkıp şarkılar söylemişlerdi. Tale el-Bedru aleyna, ay doğdu üzerimize veda tepelerinden. Şükür gerekti bize Allah'ın davetinden. Sen güneşsin, sen aysın, sen nur üstüne nur. Sen Süreyya yıldızısın ey sevgili, ey Resul. Bir geliş yaşamıştı Yesrib. Öteleri beri getiren bir geliş. Her şeyi başkalaştıran, güzelleştiren bir geliş. Susamışların suya kavuştuğu, bendelerin efendiyi karşıladığı, sevgili gelince aşıkların dili tutuldu ve kendinden geçtiler. Yesrib bir akşamüstü şeyde aşıklar şehri olabildi. Yesrib bir akşamüstü şeyde aşıklar şehri oluverdi. Gülüm Ebu Eyyub'un evinde misafirdi. Zamana hükmeden kin ve öfke artık barış ve esenliğe dönüşecekti. Yesrib adını değiştirmekle işe başlamalıydı. Yesrib bozgunculuk, fesat çıkarma gibi anlamlar içeriyordu. Gülüm'ün kokusuyla bir gülistana dönünce hoş güzel manasıyla oraya Taybe dedi. Taybe sokaklarında, evlerinde ilişkileri karmakarışık, kan davalarıyla ayrışmış bir kasaba olmamalıydı, olamazdı. Evs ve Hazreç kabilelerinin, Kurayza veya Nadir Yahudilerinin, Yemenli Amerikalıların, Kudaa veya İranlıların, kadınıyla erkeği, taciriyle esnafı, zenginiyle yoksulu, efendisiyle kölesinin birbirine kaş çatarak baktıkları o emniyetsiz kasaba olamazdı. Taybe, eskisi gibi çölde yerleşik hayata tutunmuş kavgacı mekanlardan biri olamazdı. Çatışan adet ve düşünceler de hemen ellerini kılıca atan reisler de eskisi gibi olmamalıydı. Akabe'de Gülüm'e biat edenler, kinleri ve savaşları yüzünden birbirleriyle kuşatılmış iç içe köyler gibi yaşayamazlardı. Birinin diğeriyle anlaşıp komşusunu vurmasına artık son verilmeliydi. Evs ve Hazreç arasındaki rekabet bitmeli, Yahudilerin de bu iki kabile arasındaki düşmanlığı körüklemelerine dur denilmeli. Kısaca artık can, mal ve ırz emniyetinin olmadığı bir kasaba olmaktan kurtarılmalı, İslam'ın barış, esenlik ve sevgi demek olduğu herkese gösterilmeliydi. Gülüm geldiğinde Taybe'deki kötülükleri sanki kasabanın dışına atmak istiyordu. Ne çare, Mekke hala onu takip ediyor, tarassut altında tutmak için bahaneler arıyordu. Mamafih, ilahi nizamın ruhlarda yer etmesi için 4 ay yeterli gelmiş, hicretten evvel şiddetin yönettiği Yesrib, ruhuyla Taybeleşince adı kendiliğinden Medine-tün Nebi oluvermişti. Kabileler aile putlarını meydanlara çıkarıp parçalamaya o 4 ayın sonunda giriştiler. Eğlence merkezli hayat, düşünce ve iman merkezli hayata evrildi. Hayat kadınları, bayram ve düğünlerin şarkıcıları, ağzı bozuk şairler, soytarılar ve eğlence tacirleri eskisi gibi kazanamadıklarından şikayete başladılar ve birer ikişer Medine'yi terk ettiler. Hicret bir cemaat direnişinden bir devlet çıkarma gayesiyle müminleri coşturuyordu. Müslümanlar önce sevdikleri vatanlarını terk edip Medine'ye gelerek imanlarının kuvvet derecesini sınamışlardı, şimdi burada cihadın bir gayret ve çabalama, bir başarı olduğunu anlıyorlardı. Müminlerin şehirlerini bırakıp çıkmaları elbette başlangıçta çok zor, ağır ve büyük bir fedakarlık idi ama kısa zamanda sonucu da o derece büyük bir nimete dönüştü. Hicret, şirkten tevhide yükselen insanlığın sabırdan cihada uzanan yolu oluverdi. Ve Yesrib'i Medine'leştiren cevher aynı zamanda Allah'ın hükmünü yürütüyordu. İslam, din olmakla birlikte devlet olmaya ilerliyor. Tevhid, ahiret, peygamberlik gibi temel iman konularının ötesinde kişisel ve toplumsal hayatla ilgili vahiylerle zenginleşiyordu. Gönülleri mamur eden din, hayatı da şekillendirmeye başlamıştı. Her iman eden Medine'ye Gülüm'ün yanına geliyor, böylece İslam kuvvet buluyordu. Ve günlerden birinde, kederli şarkıları çoktan unuttuğum Medine bahçelerinde sesi bana benzeyen bir rakik kalp buldum. Ümmü Süleym'in kalbiydi bu. Gülüm'ün selamı aranızda yayınız buyruğuna uymak için karşılaştığı herkese selam aleyk demeyi adet edinen Ümmü Süleym'in. Sehil ve Süheyl isimli iki gence ait arsa satın alındı. Hicret devesi Kasva'nın ilk durağı olan bu arsa üzerinde müminler için hem yönetim yeri, hem okul, hem de toplanma merkezi olmak üzere bir mescit yapılacaktı. Mimari esaslarını bizzat Gülüm 3 bölüm halinde tayin etmişti. Namaz kılmak için yönü Kudüs'e doğru olan bir boşluk, okul ve öğretim ihtiyaçları için gölgelikli bir sofa ve Gülüm'le eşlerine tahsis edilecek birkaç odacık. Ebu Eyyub'un evindeyken tedarik edilen koyun ağılı mescit olmaktan çıkarılacaktı. Müminler her seher vaktinde gelip büyük bir heyecan ve neşeyle çalışmaya başlıyorlardı. Önce zemin düzlendi, ardından temeller kazıldı. İştiyakla taşlar döşeniyor, kerpiçler kesiliyordu. Ammar her defasında iki kerpiç birden taşıyor, biri Resulullah içindir, yeter ki o dinlensin diyordu. Kulaklarında Abdullah bin Revaha'nın şiirleri vardı. Tan yeri ağarıp şafak aydınlandığı sırada, Resulullah aramızdadır, hem de dilinde Kur'an. Sapkınlıktan sonra gönüllere hidayet yolunu gösterendir o. Ve her ne ki tebliğ ettiyse muhakkak vakidir. Dizelerin her bir hecesi, her bir kafiyesi, her bir vezni, bir kerpiç, bir taş, bir duvar oluyor ve müminler şiirlerle coşuyordu. Şarkılarıma kimse kulak vermez olmuştu. Çünkü ashabıyla birlikte Gülüm de o şiirleri okuyor, hatta ağzından dökülen mısralara ayetler eşlik ediyor ve Bülbül neslinin bütün zamanlarda okuduğu şarkılardan daha etkili terennümler ortaya çıkıyordu. Mescidin tomrukları ve kerpiçleri değildi yontulan, hayır, müminlerin gönüllerindeki cahiliye kabalıklarıydı. Üst üste ve yan yana konulanlar ağaç veya kerpiç değil, Mekkelileriyle Medinelilerin sıcak duygularıydı. Bu duyguyu kadınlar da hissetsin diye Mekke'den gelenler yeni Müslüman olmuş Medineli kadınları her seher toplayıp İslam'ı anlatıyorlar. Bunun için gezek usulü ev ev, oba oba dolaşıyorlardı. O gün sıra Ömer'deydi ve Medineli kadınlara uzun uzun anlattı. Özellikle iki ayeti sık tekrar etmişti. De ki, ey mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım, mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın, dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok ki sen her şeye kadirsin. Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ümmü Süleym evine sevinçle vardı. O güne kadar böyle sözler duymamıştı. Yıllardır kölelerine yontturdukları ağaç putlarıyla harcadığı zamanı hayıflandı durdu. Bu putların bugüne kadar kimseyi yücelttiğini görmemişti. Halbuki tabiat ölüyor ve sonra diriliyordu. Hayat bulanlar bir gün hayatlarını yitiriyordu. Bütün bunları takdir eden bir Allah'ın olduğuna inanmak gönlüne huzur vermişti. Bu huzuru ailesiyle paylaşmak istedi. Bahçe kapısından girdiğinde oğlunu gördü. Toprakla oynuyordu. Enes'ti adı. Kocası Malik de evin hayatında oturmuş, kılıcını bileğliyordu. Önce Enes'e seslendi. ''Uyanmış mı benim yiğidim? Hani bakayım?'' Enes koşarak eteklerine dolandı. ''Anne ya, beni bırakıp nereye gittin?'' ''Ah bir tanem, öyle bir yere gittim ki.'' ''Yoksa şehrimize gelen şu Mekkeli'nin yanına mı? Muhammed'in?'' ''Aferin benim koçuma, Muhammed'i de bilirmiş.'' ''Yoksa dinden çıktın, saptın mı?'' ''Enes'im, o nasıl söz bir tanem?'' Babam diyor ki, Ümmü Süleym donup kalmıştı. Hayatta oturan kocasına baktı. Duymazdan gelmiş gibi yapıyor ve kılıcıyla ilgileniyordu. Enes'in başını okşadı. Yanına oturup kucağına aldı. Sonra da anlattı. Annen dinden çıkmadı Enes'im. Sapmadı da. Bilakis sapkınlıktan kurtuldu, bir dine girdi. Şehrimize gelen Mekkeli'yi henüz görmedim ama varıp biat edeceğim. Çünkü ona inandım. Getirdiğine iman ettim. Duyduklarımı sana anlattığımda çok hoşuna gidecek biliyorum. Ama önce tekrar et bakayım. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve Resulüdür. Haydi, kadın, oğlumun itikadını bozma. Evine sevinçle giren Ümmü Süleym'in bütün umutları eriyivermişti. İçindeki seher neşesinin kuşluk kederine döndüğünü ben bile hissettim. Kocasıyla tartışmanın anlamı yoktu. Üstelik iman işi tartışarak veya zorla olmazdı. Oğlunu bağrına basıp ona fısıldadı. Şehadet ederim ki Allah'tan başka... Enes şehadetin sonuna geldiğinde söylediklerine inandığını gösteren bir sarılışla sarıldı. Onun kulu ve Resulüdür. Kocası Mali'ye baktım. Göz ucuyla onları izliyordu. Bir an karısıyla oğlunu yitirdiğini düşündü sanırım. O güne kadar evde hep onun sözü geçmişti. Şimdi bu kadın ne yapmaya çalışıyordu böyle? Oğlu bir şeye inanacaksa ona kendisi karar vermeliydi. Ayrıca Muhammed'i o da biliyordu. Hakkında da çok şeyler duymuş. Mekke'de onun yüzünden parçalanan ailelerin hikayelerini, aralarına kan düşen kabilelerin matemlerini işitmişti. Atalarının dinine kötü diyen biriyle ne işi olabilirdi ki? Zaten Yesrib'e gelişine de eskiden beri karşı çıkmıştı ve şimdi korktu oluyordu. İşte evdeki karısı, oğlunun annesi bile ona inanmış. Kendisiyle farklı düşünmeye başlamıştı. Öfkelendiğini bileği taşını kılıca daha hızlı sürtmesinden anladım. Aklından pek çok şey geçiyordu. Karısına gerekli cezayı vermek, bundan böyle Müslümanlarla görüşmesini yasaklamak, buna sebep olanları sigaya çekmek ve daha başka şeyler. Hazır kılıç elindeyken gidip Muhammed'i de ortadan kaldırmayı bile düşünebilirdi. Ama hayır, şimdilik alttan almalı, önce güzellikle karısına laf anlatmalı, onunla kırıcı olmayacak tarzda konuşmalıydı. Karısını tanırdı, nazik bir yaratılışı vardı. Mekke'de Müslüman olanları işkencelere yatırdıklarını biliyordu. Olmazsa karısına eziyetin birazını tattırabilirdi. Malik bunu düşündüğü anda bileği taşı elinden kaydı ve avucunun ortasında bir kan çizgisi belirdi. Ümmü Süleym telaşla koştu, yara derindeydi. Derhal elini sarmak gerekirdi. Eteğinden bir kumaş yırtıp böyle zamanlar için sakladığı ince kumluk Kuba toprağından bir tutam koyarak yarayı sardı. Malik için işte o anda çok üzüldüm. Çünkü Mekke'de gördüğüm müşriklerden farkı yoktu. Bütün küfür ehli gibi pis ve ahmak. Ümmü Süleym onun yarasını sararken o öfkesini yenememiş ve kolunu çekip kapıya yönelmişti. Kılıcını beline takmayı da unutmadan. Enes annesine sarıldı, arkasından birlikte baktılar. Bu gidişin son gidişi olduğunu bilemezlerdi elbette. Yolda eski bir hasmıyla karşılaşıp kavga edeceğini ve kılıcını çekince de kalbine hançer saplanacağını bilemezlerdi. Ümmü Süleym bir günde ard arda iki ayrı duyguyu, sevinci ve kederi birlikte tatmıştı. Şimdi sevincine sarılmaktan başka çaresi yoktu. Kaybının tesellisini imanın huzur dolu dünyasında bulabilirdi. Öyle yaptı ve İslam'a sarıldı. Gülümle konuştu, onun sözlerini dinledi, Allah'ın ayetlerine uydu. Birkaç hafta içinde bambaşka bir insan oldu. Ümmü Süleym'i izliyordum. Ebu Eyyub'un evine herkesin bir hediyeyle vardığı zamanlardı. Yiyecekten veya giyecekten, maldan veya mülkten. Gerçi bu hediyelerin hiçbiri o evde ikinci defa güneşin batışını görmeden gerektiği biçimde ihtiyacı olanlara dağıtılıyordu ama yine de herkes Resulullah'a bir hediye götürüyordu. Ümmü Süleym düşündü. Gidilen yere eli boş gidilmiyordu. Oysa kendisi 3 seferdir eli boş vermişti. Malik ölünce kendisine fazla bir şey bırakmamıştı. Fakir evinde şimdi birkaç avani ile bir hasırdan başka eşyası da yoktu. Onun yegane serveti oğlu Enes'ti. Ah elinde olsaydı da ya Resulallah işte size bunu getirdim diyebileceği bir hediye alabilseydi. Bu mesele gitgide rüyalarına girmeye, eksiklenme duygusu bir hicaba dönüşmeye başladı. Sanki kendisinden bir hediye isteyen varmış yahut hediye almayınca kıymeti azalırmış gibi içinden kurmaya başladı. Ve bir gün yegane servetini Allah'ın elçisine sundu. Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Ensar'ın erkeklerinden ve kadınlarından size hediye vermeyen kimse kalmadı. Ben işte şu elini tuttuğum oğlumdan başka bir şeye malik değilim. Bu Enescik size hizmet eder, size yardımcı olur diye onu size hediye getirdim. Ümmü Süleym Medineli Ensar'ın en fedakarları arasında sayıldı. Herkes İslam için malından az veya çoğu, hazinesinden miskal veya harvarla verirken, o canından bir parçayı, servetinin tamamını vermişti. Gülüm Ümmü Süleym'in bu hareketinden çok hoşnut oldu. Hatice'nin hatırası olarak yanında büyüyen Zeyd, evlenip yuvasını kurmuştu. Şimdi yanında İslam'ı daima telkin edebileceği, vahiy geldikçe öğretebileceği birinin olması iyiydi. Enes'e baktı ve yanına çağırdı. Gel bakalım iki kulaklı. Enes bu sözdeki sevecen şakayı derhal anlamıştı. Başkası olsa belki kendisiyle alay edildiğini düşünebilirdi ama Enes Gülüm'ün şaka yaparken bile doğru sözle şaka yaptığını anlayacak ferasetteydi. Gülüm çocuğun zeyrekliğini görmüş. Vahiyleri öğrenme liyakatini sınamış, yanı başında diz çöktürmüş, önce başını okşamış ve şöyle dua buyurmuştu. Allah'ım bu kulunun malını ve evladını çoğalt. Verdiğin şeylerde onun için bereket ihsan eyle. Enes amin derken gülümsüyordu. Annesine hiç gücenmedi. Bilakis Gülüm'ün en yakınında bulunma bahtiyarlığının lezzetine erdi. Onu kıskandım. Ama annesini daha çok kıskandım. Çünkü Gülüm Ümmü Süleym'in bu hareketinden dolayı ona ilk adıyla hitap edip Rümeysa dedi. Büyük yıldız. Onun adını değiştirdikleri veya ad verdiklerine çok rastlamıştım. Ama künyesi var iken adıyla hitap edecek kadar yakınlık gösterdiği birine ilk kez rastlıyordum. Üstelik pek güzel bir ad idi ve Rümeysa'yı ben de pek sevdim. Büyük yıldız. Belki de şarkılarımı söylerken yıldızlar hep orada duruyor diyeydi bu. Bilemiyorum. O gün şarkımı en iyi dinleyenlerin yıldızlar olduğunu fark ettim ve yıldızlar içinde ayrı bir şarkı söyledim. Onun arkadaşlarından her birini yıldız sayarak ve o yıldızlara bakarak doğru yolu bulacağıma inanarak. Rümeysa'ya Medine sokaklarında İslam için gayretle çalışırken veya Gülüm'le Enes'i ziyarete geldiği vakitlerde rastlıyordum. Günlerden birinde onun yanağını al al gördüm. Sanki bir iltifat görüp de utanmış gibiydi. Evine kadar takip ettim. Kapısında oturmuş biri bekliyordu. Yakışıklı, güçlü, kuvvetli, kara yağız ve dinç bir adam. Bu adamı tanıyordum. İnşası devam eden mescidin hemen karşısındaki güzel bahçenin sahibiydi. Ebu Talha. Medine'de ondan daha fazla hurma bahçesi olan kimse yoktu. Müslüman değildi. İyi ama Rümeysa ile ne işi olabilirdi? Bunu öğrenmem çok uzun sürmedi. Çünkü Rümeysa'nın geldiğini görünce ayağa kalktı. Geçişini engeller vaziyette ama nazikçe durup sordu. Teklifimi düşündünüz mü? Rümeysa'nın yanakları daha da kızardı. Belli ki bu teklif aşka dairdi. Başını eğeceğini sandım ama hayır. O dikkatle yüzüne bakıp sordu. Doğrusu senin gibisine hayır denilmez ey Eba Talha. Lakin biliyorsun ki ben Müslümanım. Sense hala putlara tapıyorsun. Bu durumda teklifini düşünmem bile bahis konusu değildir. Ümmü Süleym, insan hayatta mutlu olmalı. Beni bilirsin. Olsaydı demektense olmasaydı demeyi yeğlerim. Yani ki senden vazgeçecek değilim. Yarın yine gelip sana soracağım. Olmazsa sonraki gün yine. Boşa gayret Eba Talha. Medine'deki pek çok kadın senin kaçırılmaz bir fırsat olduğunu düşünebilirler ama ben ancak Müslüman biriyle evlenebilirim. Ben senin dinine karışmayacağım. Allah sana bir şeyler diyorsa bu beni fazla da ilgilendirmez. Ama Allah söyledikleri kadar duyduklarına da önem verir. Kendisine inandığımızı duymak ister Ebu Talha. Peki ama hiç lafı uzatma. Sen sana ne zararı ne de yararı olan bir taşa tapmayı devam ettirdiğin sürece bu iş olmaz. Şimdi yolumdan çekilirsen evime gireceğim. O gece Rümeysa'nın uykularının kaçacağını bildiğim için gece şarkılarımı onun damında söyledim. O da beni dinledi. Ertesi günü onun gibi ben de iple çektim. Yine akşam eve dönüş zamanıydı. Kapının önünde Ebu Talha sordu. Teklifimi düşündün mü? Eba Talha, tapmakta olduğun tanrıyı filan ailenin marangoz kölesi ağaçtan yontmadı mı? Evet. Ona bir ateş parlatacak olsan hemen tutuşup yanmaz mı? Yanar. Sen Habeşi bir kölenin yerde biten bir ağaçtan yaptığı tanrıya taparken... Ha Ebu Talha? Seni anlamıyorum Ümmü Süleym. Ne olmuş bana ki anlamıyorsun? Hiç sarıdan yahut kırmızıdan bahsetmiyorsun. Haha, sen benim altın ve gümüş aradığımı mı zannedersin? Sen nasıl bir adamsın ki işitmeyen, görmeyen, sana hiç faydası dokunmayan şeylere tapıyorsun da bir de dünyada bırakıp gideceğin şeylerle övünüyorsun. Bencileyin bir Müslüman için biriktirilen değil, yüreklerde taşınan önemlidir. Eğer Müslüman olursan işte o benim mehrim olsun, evlenelim. Senden asla sarı ve kırmızı istemem. Ebu Talha beklemediği bir cevap almış gibi sendeledi. O güne kadar peşinde sayısız kadının dolaştığı yakışıklı Ebu Talha, Ümmü Süleym tarafından reddediliyordu. Ama onu sarsan bu reddediliş değil, Müslümanca düşünüş ve İslam'a girme teklifiydi. Mala mülke değil, kalplerde olanlara değer veren bir din, hak din olabilirdi. Boynunu büküp mırıldandı. Beni bırak bir düşüneyim Ümmü Süleym. Ve kapı kapanmak üzereyken geri dönüp telaşla sordu. Bana Müslümanlığı kim telkin eder peki? Elbette Resulullah, ona git. Ertesi gün Enes, annesinin yalnız bir kadın olarak yaşamasına nihayet vermesi kadar Ebu Talha gibi bir baba seçmiş olmasına da şükretti. Gülüm, Rümeysa'nın şartı üzerine nikahlarını kıydığında küçük bir düğün merasimiyle bunu herkese duyurmayı da kararlaştırmışlardı. İnşaatı bitip çatısı çatılmakta olan yeni mescitten nikahlanmış olarak evlerine giderken Ümmü Süleym'in Ebu Talha'ya fısıldadığını duydum. Bana Rümeysa desene. 24. ayrımın sonu sayfa 346.